Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan, hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemiz var. Yaşamımız boyunca ailemizde, arkadaşlık ilişkilerimizde, iş hayatımızda çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Yaşanan sorunları çözmekse sorunların farkında olmaktan geçiyor. Fakat bazen sorunları küçümsememiz, bazen de gereğinden fazla ciddiye almamız sorunları çözme çabalarımıza engel oluyor. Yaşadığımız sorun her neyse, sorunu gerçekçi bir şekilde saptayıp sorun çözme becerilerini uygulamamız gerekiyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikte olacak ilk dakikalarımızda ve hayatımızdaki sorunları çözme üzerine konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemiz var. Şiir, roman, deneme, araştırma, inceleme türlerinde kaleme aldığı eserlerle adını edebiyat tarihimize altın harflerle yazdıran bir isim Ahmet Hamdi Tanpınar. İki medeniyetin armonisi fikrini benimseyen, roman ve hikayelerinde zaman kavramını işleyen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatı ve deneme tarzında yazdığı şehir monografilerini içeren eseri Beş Şehir'i konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Hep benim mi başım? Hep bu soğuk rüzgarlarda üşüyen ellerim mi olacak, ellerini tutuşumla gidecek tüm dertlerim? Yok mu soğuk rüzgarlarda üşüyen ellerimden tutacak? Uyku düşmüyor gecelerime, sen bunu düşünüyor musun? Uyku düşmüyor gecelerime, üşüyorum, üşüyor musun? Her şey değişiyor, bir şey değişmiyor. Başımda sevdan, kaşımda sevdan, gözümde sevdan her gece uyumuyor. Ben uyumayınca başımda sevdan, kaşımda sevdan, gözümde sevdan her gece uyumuyor. Ben uyumayınca benim mi başım? Soğuk rüzgarlarda üşüyen ellerim mi olacak, ellerini tutuşumla bitecek tüm dertlerim? Yok mu soğuk rüzgarlarda üşüyen ellerimden tutacak? Uyku düşmüyor gecelerime, sen bunu düşünüyor musun? Uyku düşmüyor gecelerime, üşüyorum, üşüyor musun? Her şey değişiyor, bir şey değişiyor. sevdan, kaşımda sevdan, gözümde sevdan, her gece uyumuyor ben uyumayınca. Başımda sevdan, kaşımda sevdan, gözümde sevdan, her gece uyumuyor ben uyumayınca. Ah bu hayat mı ve bunca acıya, niye ben bu şarkıyı kime yazmıştım? Umutlar vardır dönersin diye, mutluluk yaşarken değil sonradan hatırlanır da niye. Umutlar vardır dönersin diye, mutluluk yaşarken değil sonradan hatırlanır da niye. Başımda sevdan, kaşımda sevdan, gözümde sevdan, her gece uyumuyor ben uyumayınca. Başımda sevdan, kaşımda sevdan, gözümde sevdan, her gece uyumuyor ben uyumayınca.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizle başladı. Stüdyomuzda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk. Teşekkürler. İlk defa böyle oldu.
Nice sonra evet, değil mi? Pandemiden evet. Sonra. Şükürler olsun bugünlere. Gerçekten evet. Çok zorlu zamanlar geçirdik ama biz dinleyicilerimizi hiç yalnız bırakmamak adına en azından telefonla da olsa sesinizi onlara ulaştırmak istedik. Siz de eksik olmayın hocam, programımızın ilk gününden bu yana bu özel zevkli, köşede zevkli. Bizimle oldunuz, sağ olun, var olun. Sizin kitabınızı hep konuştuk. Yavaş yavaş da sonlara doğru yaklaştık galiba.
Evet. Sonlara geliyoruz. Belki işte önümüzdeki hafta bakalım bir toparlamayla sona erdiririz, kitabı bitiririz.
Evet, çok şey öğrendik hocam. Evet. Hem kitaptan hem sizden. Zaten siz bütün hayatınızı, belki de aslında bütün bildiklerinizi, bütün gördüklerinizi ve gözlemlediklerinizi bu kitaba evet. Dahil ettiniz.
Bir de böyle genel konuşulduğunda, yani herkese hitap ettiğinde aslında insanlar daha çok şey alabiliyor. Birebir söylenildiğinde kişi çok evet. Savunmaya geçebiliyor.
Hayır, ben suçlanmış. Öyle yapmıyorum evet. Diyor. Ben yapmadım.
Ama
böyle
hani
bir şey.
Genel konuşulduğunda oradan daha çok şey alabiliyor. Belki de o açıdan daha faydalı bile oluyordur böyle
çok
genel bilgiler.
Çok haklısınız hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten birinin yüzüne hani siz evet. Böyle yaptınız dediğinizde, hayır ben öyle yapmıyorum.
Evet,
hemen
kesinlikle.
Böyle kendini insanoğlu yani hepimiz evet. Öyleyiz. Ama işte onlar bunu yapıyor. Bunlar da bunu yapıyor.
Evet.
Acaba bende de var mı diye bu sefer
tam
düşünmeye
da öyle.
Başlıyor.
Tam
değil
da
mi?
Öyle.
Hocam bugün de aslında hayatımızdaki sorunları çözme evet. Becerilerimiz üzerine konuşacağız. Şimdi biz hep her şeyi hayata bağlarız. Evet. Hayat bana evet. Şunu yaptı, evet. Hayat bana evet. Bunu yaptı. Evet. Gerçekten hayat mı bize kötü davranır? Evet. Yoksa acaba biz mi farkında olmadan?
Bu çok önemli bir soru. Çünkü insanlar burada hep ya öyle ya böyle düşünme eğiliminde. Aslında hem öyle hem böyle. Yani bir kere evet, bizim bir takım sıkıntılarımızı başlatan, tetikleyen şey yaşam olaylarıdır. Yani birinin söylediği bir laftır, ne bileyim iş bulamamaktır, işimizden atılmaktır, maddi sıkıntı çekmektir, biriyle olan bir tartışmadır, anlayışsız bir insanın bize yaptığı bir davranıştır vesaire. Bunlar zaten hayatın içinde olan ve çok da böyle bizim birebir kontrol edemeyeceğimiz faktörler. Örneğin işte Covid salgını oldu, eve kapandık. Evet. İşini kaybedenler oldu. Hani bu kişilerin bunun üzerinde çok bir kontrolü yok. Belli bazı işler geri plana geçti. Belli bazı işler ön plana çıktı. Sağlık sorunları yaşandı. İşte insanların, diyelim yolda yürüyorsunuz, bir kısmı önlem almadı. Size de bulaştırdı vesaire. Hani böyle pek çok olumsuz olay var. Şimdi bir etken bu, ama ikinci etken şu ki, aynı olayları yaşayan her insan aynı düzeyde ruhsal sıkıntı yaşamıyor. O zaman başka bir faktör daha var. İşte bu serinin başından beri konuştuğumuz, biz neleri algıladık, algıladığımızı nasıl yorumladık, nasıl düşündük ve daha sonra da nasıl tepki verdik. Yani davranış olarak.
Ben giriyor işin evet. içine değil mi?
Orası da yani hem o hem bu önemli. Biz burada daha çok hani ciddi bir yaşam sorunu olduğunda ne yapabiliriz? Yaşam sorunuyla kastettiğim şey işte kişinin ne bileyim kendisi hastalanabilir, çocuğu hastalanabilir, iş kaybı olabilir, eşiyle bir problemi olabilir, iş yerinde arkadaşlarıyla bir problemi olabilir, amiriyle bir sıkıntısı olabilir gibi. Şimdi böyle bir durum olduğunda öncelikle bizim yapmamız gereken şey şu, diyelim bir hani daha somut bir örnekten gidelim. Şimdi burada diyelim işte bir stüdyoda bulunuyoruz biz ve işte bu stüdyonun diyelim teknik olanakları bize yeterli gelmiyor. Veya işte şartları uygun gelmiyor. Bizi rahatsız ediyor diyelim iyi yayın yapılamıyor. Şimdi burada sorun tamamıyla dış ortamdan, şartlardan, teknik
sorunlardan.
O zaman yapılacak şey nedir? İşte bu teknik imkanları değiştirmek, ne bileyim buranın şartlarını değiştirmek. Hani öncelikle evet. biz bunu çözmeye çalışma diyoruz. Yani sorun çevreden kaynaklanıyor ve bu çevreyle ilgili değiştirilebilecek bir şey. Ya da bizimle ilgili olabilir. Belki biz işte mikrofona yakın durmuyoruzdur. Ne bileyim ses tonumuz yeterli değildir. O zaman onu yükseltmek. Bu ne zaman derdimize çare oluyor? Sorun. Dışarıdan veya bizden ama değiştirilebilir bir şeyden kaynaklanıyor. Biz onu değiştirerek sorunu çözüyoruz. Diyelim işte iki evli, bir evli çift olsun. Hani ikisi de birbirini seviyor. Birbirine karşı saygısı var ama anlaşamadıkları konular var. Oturuyorlar işte o konuyu konuşuyorlar. Bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar gibi. Şimdi ikinci tür şey diyelim bu stüdyonun metrekaresi uygun değil. Ya da hiçbir şekilde fiziksel koşulları değiştirilebilecek gibi değil. O zaman yapılacak olan şey hani bunu değişemeyecek bir şey. Çünkü buranın metrekaresini değiştiremeyiz. Evet. O zaman da başka bir burada mekan varsa metrekaresi bize uygun oraya geçmek. Yer değiştirmek. Bu dikkat ederseniz ne oluyor? Sorun çevreden kaynaklanıyor. O çevrenin değiştirilemez bir özelliğinden ve o çevrenin de bir alternatifi var. O zaman gidip o alternatifi kullanıyorsunuz. Yine çift örneğinden gidersek tabii söyleyeceğim şey şu an çok da olumlu değil ama şimdi eşimiz işte bize kötü davranıyor, şiddet uyguluyor. Üstelik bunu herkese yapıyor. Aileden de böyle öğrenmiş. Daha önce de böyle. Bizimle de ilişkisi öyle. Biz bunu sonradan fark ettik, gördük bir araya gelince, evlenince ve hiçbir şekilde de değişmiyor. Bu konuda psikolojik bir yardımı kabul etmiyor. O zaman da yapılacak şey hani ayrılmak diye düşünebiliriz. Yani ne zaman bu sağlıklı bir çözüm oluyor? Sorun tamamıyla çevreden kaynaklanıyor ve o çevrenin de değişmesi mümkün olmayan bir özelliğinden ve bunun da bir kullanabileceğimiz bir alternatifi varsa o zaman bunu yapmak. Şimdi üçüncü şeye geliyoruz. Tabii böyle olmayabilir. Yani evet sorun çevreden kaynaklanabilir ya da bizden kaynaklanabilir. Ve bizim ya da çevrenin değişmesi de mümkün değildir. O zaman da nasıl o ortama adapte olabiliriz onu şey yapmak. Yani bizim kullanabileceğimiz tek stüdyo burası. Başka da şansımız yok. O zaman buranın şartlarını nasıl katlanabiliriz? Daha kafayı bununla hani bozmayıp buna takmayıp işte ona rağmen işimizi gücümüzü nasıl sürdürmeye bakarız ona. Yine eş örneğinden gidersek kişi diyorsa ki ben asla boşanmam. Boşanmak benim kitabımda yazmaz veya ben çocuklarımın işte boşanmış bir ailede yetişmesini istemiyorum ya da benim ailem kabul etmez. Benim değerlerim buna uygun değil. O zaman da nasıl olur da o eşe katlanabilir, tahammül edebilir birlikteyken hı hı. ve en azından birlikte değilken kafayı onunla meşgul edip sıkıntı yaşamak yerine hayatına nasıl devam edebilir onu şey yapmak. Yani buna ben inkar yani inkar derken kötü bir inkar değil sağlıklı bir inkar çünkü değiştiremeyeceğimiz bir şey bu. Şimdi bazen insanlar inkarı hep olumsuz düşünür. Hepimizin karşı karşıya kaldığı bir sorun var. Biz de yaşlanacağız ve öleceğiz. Yakınlarımız da yaşlanıyor ve ölüyorlar. Yani bu hayatın değiştiremeyeceğimiz gerçek. Olumsuz bir gerçeği. Şimdi burada çözebilir miyiz bunu? Hayır. Değiştirebilir miyiz? Hayır. Alternatifi var mı? Hayır. O zaman Sağlıklı olan ne oluyor? Bunu kabullenmek, katlanmak. Yani bizim bir hastalığımız olduğunda ya da bir yakınımızın vefatı olduğunda, değil mi? Onu kabullenmek ve katlanmak dışında elimizden gelen başka bir şey yok. Ama o olayı geçirdikten sonra da sürekli oraya takılmak, sürekli onu düşünmek, işte ölümlüyüz, niye böyle, hayat neden böyle, işte bir sonu varsa neden yaşıyoruz vesaire gibi sürekli onunla uğraşmak sağlıksız olur. Yani onu da bırakıp sanki hiç ölmeyecekmiş gibi de bir yandan hayatına da devam etmek gibi. Şimdi son yol, sorunlar karşısında yapılacak olan son yol, son an diyorum ama duruma göre değişebilir. O da bizim o olayla ilgili bakış açımızı değiştirmemiz. Çünkü diyelim objektif olarak bakıldığında bir kişinin, işte efendim nedir sorun? İşte eşim evde olmadığında sıkıntı yaşıyorum. Peki nedir? İş adamı belli günlerde diyelim evde olmuyor. Ne oluyor? O zaman bana sıkıntı gelir diye korkularım oluyor. Ya panik atak geçirsem, ya sıkıntı yaşarsam diye sorunlarım oluyor. Tek kalamıyorum. İşte ya annemin evine gidiyorum, ya kardeşimi eve çağırıyorum. Tek başıma seyahat edemiyorum. Sorunu burada kişi nerede görüyor? Kendisinin tek olmasında. Halbuki kısa süreli insanın, yetişkin bir insanın güvenli bir ortamda tek başına da kalabilmesi mümkün. Orada problem ne? Orada problem kişinin bakış açısıyla ilgili, değerlendirmesiyle ilgili. Ne zaman tek başına kalsa, ya bana sıkıntı gelirse, ya kötü bir şey olursa diye kendi düşüncelerinin oluşturduğu bir sıkıntı var. Burada kişi sorunu dışarıda görüp, yani benim sorunum tek başıma kalmamdır deyip bunu çözmeye çalışırsa nasıl? İşte efendim annesinin evine giderek, yanına kardeşini çağırarak, güvendiği birini çağırarak ya da eşinin kendisini hiç yalnız bırakmamasını sağlamaya çalışarak, bu çözüm olmaz. Çok çünkü zor. Sorunun asıl kaynağı o değil. Şimdi burada şöyle de bir formül vereyim. Hani ne zaman sorun bizimle ilgilidir, bakış açımızı değiştirmemiz gerek, ne zaman dış etkenlere yönelmemiz gerek. O olay ortalama bir kişi yaşadığında rahatsız olacağı bir olaysa, o zaman dış etkenlerle ilgilidir. Yani diyelim başka bir hanım olsun, kadın olsun, o da eşi evde değilken sıkıntı yaşıyor. Ona sorun, neden sıkıntı yaşıyorsun? Çünkü eşim işte aşırı alkol alıyor, gece hangi saatte geldiği belli değil ve gece geldiğinde saat kaç olursa olsun kapıyı benim çok açmamı istiyor. Efendim açmazsam kapıyı kırıyor. Bir kere kapıyı kırdı. Geldiğinde bana şiddet uyguluyor ve ben de sıkıntılıyım. Şimdi burada şu olayı düşündüğümüzde ortalama herkesin sıkıntı yaşayacağı bir şey. Burada sorun dışarı ile ilgili. Yani dışarı derken
bizim eşi, dışımızda.
Evet, eşi ve eşinin o davranışları ile ilgili. O zaman ne olması gerek? İşte nasıl olur da sorun çözülebilir? Ne bileyim, eşi tedaviye razı edilebilir mi? Bir şey yapılabilir mi? Ha, eşi öyle bir şeyi kabul etmiyorsa ne bileyim ayrılabilir mi? Başka bir yol bulunabilir mi? Hani bu da olmuyorsa nasıl katlanabilir? Ona uğraşırız. Ama ikinci anlattığım kişi deyse olay ve durumla, yani evinde güvenli bir ev, efendim bir süreliğine yetişkin bir insanın yalnız kalması. Burada yapılacak şey nedir? Daha çok kişinin değerlendirme sistemine yönelmek. Çünkü insanların %90'ı 95'i böyle bir durumda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Evinde kalır. Belki hatta bir kısmı mutlu da olur. Ya bugün de başımı dinliyorum, ne güzel istediğimi yapıyorum diye de düşünebilir. Yani kabaca formül bu. Tabii hayatın içinde bunları bu kadar kolay ayırt etmek mümkün değil. Ama her tür yaşam olayı bizde stres yaratır. Stres dediğimiz şey zorlanma. Bunların bir kısmı travma düzeyindedir. Hani çok ciddi strestir. Önünüzde birinin öldürülmesi, sizin ağır bir hastalık geçirip yoğun bakımda yatmanız, trafik kazası geçirmeniz, deprem, sel, işkence, taciz vesaire. Zaten bunlarda bile hani biz genelde işte bir aylık bir takım olumsuz psikolojik tepkileri normal görürüz. Bir aydan sonra devam ediyorsa, uzuyorsa o zaman müdahale gerekli olur. Orada bile hani aman bu işte stresten böyle oldu, hemen müdahale edelim demiyoruz. Hani bekliyoruz, halledilemezse
devreye giriyoruz. Çünkü o insanın bir iyileşme süreci de var. Aynen. Kendi kendine iyileşme süreci. Evet. Değil mi?
Ve bir de şunu düşünün. Şimdi tamam, kişi böyle bir olaya maruz kaldı. Bitti. hani bir saldırıya maruz kaldı, silahlı bir soyguna maruz kaldı. Peki bunu, yaşam sorunu bu, evet. Bu yaşam sorununu nasıl çözeceğiz? Gene psikolojik tepkiyle, yani o kişinin buna verdiği duygusal, düşünsel, davranışsal tepkiyi değiştirmeye çalışacağız. Burada hani geriye dönüp olayın kendisini yok etme şansımız yok. Hepimiz toplu olarak hakaret edelim, o kişiyi lanetleyelim, kızalım. Hani bu da çözmez. Canım, adam hem saldırıya uğradı ya da kadın, hem de niye o psikolojik tedavi görüyor? Böyle hayat. Çünkü yine bizim belki unuttuğumuz bir şey şu, maalesef bu da hayatın acı gerçeği. Bizim hayatta haklı olup olmamamızla hayatta başımıza gelen şeyler arasında hiçbir ilişki yok. Yani biz çok haklı olabiliriz ama çok kötü bir olay yaşayabiliriz. Çok haksız olabiliriz ama çok güzel de bir hayat yaşayabiliriz. Biz genelde işte filmlerden, romanlardan, ahlak kurallarından hani haklılar kazanır, haklıysan kazanırsın gibi bir anlayışımız var. Ama hayat öyle işlemiyor, evet. O daha çok kanunlar karşısında olur, hani haklılık, haksızlık. Orada bile ne oluyor yine? Eğer kanıtlarla ispatlayabilirseniz, ispatlayamazsanız orada da maalesef haklılık, haksızlık önemli. Ha, bu güzel bir şey mi? Tabii ki değil. Ama hayat böyle işliyor. Dolayısıyla bizim hayatın işleyişine de kendimizi hazır tutmamız gerek. Hayattan beklentilerimizle hayatın gerçekliği farklıysa bu da çok bizim sıkıntı yaşamamıza yol açar.
Beklenti konusunda çok haklısınız. Bazen çünkü hocam şöyle yaparız. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama neden evet, doğru ve iyi evet, sonuca ulaşamıyorum? Her şeyi yaptım evet, elimden gelen.
Çok doğru. Çünkü beklentimiz öyle.
Evet.
Yani bunu
en
yaparsam,
mükemmeli olsun.
Aynen. Ve ben bunun gerekenleri de yaptım, böyle olacak. Yaptım. Evet. Şimdi en somut örneği ne bunu? Trafikteki öfke. Şimdi diyor ki ben diyor kurallara uyuyorum, o uymuyor falan. Şimdi ben mesela böyle öfke yaşayan insanlara tavsiye ettiğim şey şu. Trafiğe çıkmadan önce kendinizi hazırlayın. Efendim kırmızı ışıkta geçen de olacak, önünüze kıran da olacak, hatalı sollama yapan da olacak, sizin sıranızı da alacak. Yani bunlar bizim beklememiz gereken şeyler. İnsanlar beklememiz gereken deyince şunu karıştırıyor.
Kabul yani bir, mi edeceğim ha, diyorlar.
Bir polyanlacılık ya da bu evet, iyi bir şey mi? Hayır. Değil. Tabii ki değil. Ama hayatın gerçekliği buysa biz bunu kabul etmediğimizde kendimize sıkıntı yaşatırız. O olay yine olmaya devam eder. Biz hem o olayın sıkıntısını yaşarız.
Üstüne bir
hem de üstüne bir öfke, ne bileyim, bunun sonucunda işte ülserler, efendim, hastalıklar, tansiyon yükselmeleri, şeker. Evet. Onları yaşarız.
Evet hocam, çok haklısınız. Anne çocuk, baba çocuk ilişkilerinde de aynısı oluyor. Bir de ben dinlemenin de çok önemli olduğuna inanıyorum hocam. Evet. Hani siz ne dersiniz ilişkilerde ve iletişimde? Çünkü özellikle eşler arasında biz işte bir sorun var. Evet, o sorunu çözmek istiyoruz. Evet, konuşmak istiyoruz. Evet, ama karşı taraf bizi dinlemiyor.
Evet.
Onu dinler hale nasıl getirebiliriz? Yoksa getiremeyiz de anını biz mi kollamalıyız? O konuda ne
işte
yapabiliriz?
En önemli paradokslardan bir tanesi, yakın ilişkide bizim karşıdaki kişiye uyum sağlayabilmek için onun da bizim de belli değişiklikler yaşaması gerek. Onun da bizim de belli şeyler öğrenmemiz gerek. En basitinden benim karşıdaki kişiyi öğrenmem gerek. Yani ne düşünüyor, ne istiyor, ne hissediyor. O zaman yapılması gereken şey aslında ben neyin uzmanıyım? Ben ne düşünüyorum, ne istiyorum, ne hissediyorum? Bunun uzmanı benim.
Evet.
Sen de sen ne istiyorsun, düşünüyorsun, hissediyorsun? Bunun uzmanısın. Evet. İki uzman bir araya gelip önce kendi uzmanlık alanlarını ortaya koymalı.
Ortaya döküyorlar.
Fakat evet, bizde olan nedir? Hayır. Sen bunu yapıyorsun çünkü şundan dolayı. Ben senin işte kaşının kalkmasından aslında niye yaptığını biliyorum. Sen kötüsün, sen sorumsuzsun, sen ilgisizsin, sen beni dinlemiyorsun. Dikkat edin.
Hep karşı tarafa
evet,
suçlu.
O zaman da ne oluyor? İşte başta konuştuğumuz şey
savunmaya
hemen evet, savunmaya ya da saldırıya geçiyor.
Hatta,
aslında sen asıl ilgisizsin. Sen niye şunu şöyle yaptın o zaman? Bak ben şunu yaptıydım, kendi iyi yaptıklarını hatırlayıp karşıdakinin yapmadıklarını hatırlamak.
Bir de geçmişe çok dönüyor böyle
aynen,
durumlarda. Ben işte fi tarihinde
çünkü
şöyle davranmıştım.
Onu, hatırlıyor onu. Ve o zaman da ne oluyor? Amaç bir sorun çözmek, bir şeyi halletmek değil. Orada artık bir boks maçı var. Kim kime
evet,
daha fazla yumruk atıp hani onu devirebilirse
diğerini
ona uğraşıyor.
Sindiriyor.
Ama tabii boks maçlarında da ne olur?
Mutlaka birinin gözü
kazansanız bile sizin de yani tabii. gözünüz kaşınız yarılır tabii. yani. Kaybet diyorum
tabii,
ben.
Tabii tabii. Çok çok güzel bir anlatım oldu hocam. Kazan kazanı biliyorduk evet. ama bu kaybet. Çünkü biz amacımız neydi? Amacımızdan sapmış evet. olduk. Aynen. Bizim amacımız sorunu çözmekti. Ama sorun da çözülmedi. Üstelik bir de daha da büyüdü evet. belki de.
Ve çoğu kere artık dediğim gibi sorun çözmekten çok benim o sırada yaşadığım o duygusal yarayı telafi edebilmek adına sana duygusal acı yaşatmak. Yaşadım. Yani senin en zayıf olduğun şey neyse efendim diyelim kilonla mı ilgili bir sıkıntın var?
Oradan vurmak.
İşte ne bileyim bir beceriyle ilgili mi bir zorluğun var? Oradan
zaten
vurmak.
Zaten de beceremedin evet. demek. Bir de olumsuz kelimelerin de hocam hani siz ne dersiniz? Ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman evet beden dilimiz etkilidir. Hı-hı. Ben hani bir kaşımla bir gözümle karşı tarafa olumsuz bir şey anlatabilirim. Hı-hı. Ama kullandığım kelimelerin de bence o ortamı iyice evet. kızıştırmaması gerektiğine inanıyorum.
Şimdi mesela çiftlerde yine evlenmeden önce işte birbirinizin hangi özelliklerinden hoşlandınız, nasıl oldu? İşte çok kararlıydı, işte çok rahat bir insandı, anı yaşardı. Güzel. Peki şu anda şikayetçi olduğunuz şeyler ne? Çok inatçı, aklına eseni yapıyor. Şimdi aslında aynı kişi.
Evet.
O başta kararlılık olarak gördüğü şey şimdi ne olarak adlandırıyor? İnatçılık.
Aldırıyor.
İşte efendim başta anı yaşar diye şu anda nasıl yaşıyor? Plansız aklına eseni yapıyor. O zaman hoşuna gidiyordu.
Evlilik yoksa o zaman.
Evet. Şimdi ise aynı şeyin hani madalyonun iki yüzü bunlar. Ve o bakış açısı da tabii onu değiştirir. Duygusal tepkiyi de değiştirir. Aslında başlangıçta sevdiği, hoşlandığı insanla daha sonra hoşlanmadığı insan aynı insandır. Ama ne değişmiştir? Onun bakış açısı değişmiştir.
Evet, çok önemli bir kelime evet. aslında bakış açısı hocam. Önümüzdeki hafta nasıl devam edelim? Ben hemen şimdiden sorayım
bir,
size.
Önümüzdeki hafta bir hepsini toparlarız. Belki de daha böyle eksik vurguladığımız şeyleri de vurgulayarak
kitabı tamamlarız diye düşünüyorum. Bakalım o sevgili dinleyiciler evet. biz biraz aslında akışa bırakmayı daha çok seviyoruz değerli hocamla. Evet kitaptan ilerliyoruz ama hocamın aklına gelen farklı notlar olduğunda da onu sizlere ulaştırmak için çaba sarf ediyor. Şimdi o bakış açısı kelimesinde kalmış olalım evet. hocam. Çünkü o bakış açısı kelimesinin çok önemli olduğunu hissettim ben sizin anlatımlarınızdan. Hı-hı. Önümüzdeki hafta hem tam bu noktadan devam edelim. Belki bitiririz belki bitiremeyiz kitabımızı ama önemli olan zaten kitabın bitip bitmemesinden ziyade o kitabın içindekileri özümseyebilmiş olmamız. Biz kendi çapımızda elimizden geleni yaptık. İnşallah değerli dinleyicilerimiz de aktarmaya çalıştıklarımızı bir yerlere not edip en azından zihinlerinde şöyle kulaklarının arkasına küpe etmişlerdir. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Her hafta bizimle çok değerli konuları konuşuyorsunuz. İnşallah önümüzdeki hafta yine evet. sizi stüdyomuzda Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizde ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi köşemizde. Hayatımızdaki sorunları çözme becerileri üzerine konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Güzel gözlerinle gözlerime bak, uzaklaş bir parça kederlerinden. Güzel gözlerinle gözlerime bak, uzaklaş bir parça kederlerinden. Saçların rüzgarda uçan bir yaprak, ne kadar güzelsin yaz günlerinden. saçların rüzgarda uçan bir yaprak. Ne kadar güzelsin yaz günlerinden. Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin. Yağmur ince ince toprağa sinsin. Bir başka diyardan gelmiş gibisin. Dalmış gözlerinle pencerelerde. Bir başka diyardan gelmiş gibisin. Dalmış gözlerinle pencerelerde.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Stüdyomuzda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Evet, hoş bulduk. Biz de bütün Necip milletimize, bizleri dinleyen dünyanın her bir tarafından TRT Türkiye Sesi radyosu aracılığıyla bizleri dinleyen en kalbi gönülden muhabbetlerimizi Necip milletimize selamlarımızı arz ediyoruz. Diyoruz ki günleri günlerinden âlâ olsun ve köşemizin adı da Atalardan Yadigar. Atalarımızdan yadigar olan, mirasımız olan tarihimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü, bizi biz yapan değerleri gelecek nesillere aktarmak bugün yaşayan biz insanların temel görevidir.
Evet.
Değil mi? Geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyoruz. Zaten atalardan yadigarını, geçmişinden gelen özelliklerini geleceğe taşımayan milletler de tarih sahnesinden silinip gidiyor.
Evet.
Ve unutmayalım ki milletler de büyük uğurlarıyla nefes alırlar. İşte Mehmet Akif'imiz, Yahya Kemal'imiz, Ahmet Hamdi Tanpınar'ımız, Necip Fazıl Kısaküreğimiz, Ali Ulvi Kurucumuz, bunlar bizim büyük uğurlarımız. Edebiyatçılarımız, şairlerimiz, mütefekkirlerimiz ve münevverlerimiz. Bunları anmak, bunların hayat hikayelerinden örnekler vermek, şiirlerinden, hikayelerinden, romanlardan bölüm bölüm aktarmak da biz edebiyatçıların, ilim adamlarının en temel vazifelerinden biridir.
Evet,
şüphesiz.
Evet, evet hocam. Bugün de o vazifelerden birini evet. daha ifa etmek üzere evet. aslında stüdyomuzdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ı konuşacağız. O çok iyi bildiğinizi tahmin ettiğimiz Beş Şehir romanını, Beş Şehri konuşacağız. Hocam, dilerseniz biraz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın evet. hayatından bahsedelim. Evet. Sonrasında Beş Şehri'ne devam edelim.
Türk Edebiyat ve Kültür Tarihinde Sezen Hanım müstesna bir yeri olan Tanpınar'ın, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde tarih, edebiyat, musiki, estetik, mimari, felsefe, psikolojik ve plastik sanatlara ait bilgi ve yorumların inanılmaz bir birleşimi, birbirleriyle mütemmim cüz haline gelmiş okuyucuya sunulduğu, bunların bize sunulduğu Tanpınar tarafından kalemi çok güçlü, açık bir şekilde fark edilir. Çünkü Tanpınar'ın çok yönlü şahsiyetinin arkasında doymak bitmeyen bir tecessüs var. Yani tecessüsüne öğrenme aşkı var. Hiçbir zaman yeterli değil. Yazıyor, çiziyor, şiirler kaleme alıyor, hikayeler kaleme alıyor. Devamlı çalışıyor. Ne çalışmasını yeterli görüyor, ne de yazdıklarını yeterli görüyor. Böyle bir güzel arayış içerisinde. Devamlı, devamlı bir çalışmanın halinde. Zaten sanatçı da bir gebe bir hanıma benzer. Sanatçı devamlı bir gebelik halindedir. En son eseri çıktığı zaman doğum meydana gelir. Tabii. O zaman rahatlar. Ama Tanpınar'da bu sancı devamlı devam etmekte. Eserleri meydana geliyor. yine acaba güzel olmadı mı diye düşünüyor. Yetinmiyor. Böyle bir mütefekkir münevver. Onda öğrenme merakı, şairane duyarlılık, dikkat, hafıza gücü ve kültür birikiminin yanında zengin de bir hayat tecrübesi var. Biz Tanpınar'ın hayatında, edebi eserlerinde bunu her daim ne yapıyoruz? Görmekteyiz. Tanpınar aslında bu bilinçlilik çağına bütün edebiyatçılarımızda görüyoruz. Mehmet Akif'te de bunu görüyoruz. Mehmet Akif daha 5 yaşında hafızlığını tamamlamış. Demir hafız. Babasının otağından, ocağından yani Temiz Tahir Efendi'den bir sürü irfan geleneğimizin önemli bilgilerini öğrenmiş. İlimde keşfetmiş. Yani ilkokula başlarken bir defa donanımlı bir şekilde başlıyorlar. Evet. Yani bütün bizim edebiyatçılarımızda, şairlerimizde bu var. Bu Tanpınar'da da var. Mesela Ahmet Kutsi Tecer. Kendisi babası Osmanlı mutasarrıfı Kudüs-ü Şerif'te. Yani bugünün valisi Kudüs-ü Şerif bize bağlı. O gün orada doğduğu için Ahmet ve Kutsi isimleri veriliyor. Daha ilkokula başlamadan evvel Ahmet Kutsi Tecer de ilimde, irfanda, şiirde, edebiyatta ne yapıyor? Mahir, iç içe. Devamlı evlerinde kitaplar okunuyor. Şiirler söyleniyor. Ve o Kutsi Tecer o bilgi donanımıyla, o aldığı eğitimle Sivas'a Milli Eğitim Müdürü olur. Aşık Veysel'i de bütün Anadolu'ya tanıtan aslında Ahmet Kutsi Tecer'dir. Yani şairler, yazarlar bizim karanlık dünyamızı, karanlığın narını adeta aydınlığın nuruna çeviren mümtaz şahsiyetlerdir. İşte Tanpınar da daha küçük yaşlarında tabiat karşısında varlığın sırları üzerinde düşündüğünü anlaşılmaktadır. Bir tefekkür ediyor. Biz niye yaratıldık? Biz niye varız? Bu alemler niye var? Sebebi hikmeti ne? Alemleri yaratan Allah'ın yarattığı alemlerde ve insanda muhakkak sebep var. Daha 3 yaşında bunları düşünebilecek bir hafsalası var. Babasının memuriyeti dolayısıyla Sinop'u, Siirt'i, Kerkük'ü ve Antalya gibi Osmanlı'nın merkeze uzak coğrafyalarını da çocukluk ve gençlik yıllarında geziyor. İlmel yakın olan bilgisini aynel yakın olarak da değerlendiriyor. Hani bizde bir münazara konusu vardır. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Muhakkak okuyanlar bilir ama gezenler de bilir.
Tabii.
Mevlana'da bir ifade var. Diyor ki bir insan bir aşka tutulduysa, bir sevdaya tutulduysa, kara sevda haline dönüşmüşse, bu kara sevdadan başka bir sevdaya dönmenin hali ya da bu kara sevdadan kurtulmanın hali, ya başka bir kişiye sevdalanacak ki kurtulsun ya da seyahat etsin diyor. Seyahat etmek
gezerek.
Çok önemli. Gezerek. Peygamberimiz de buyurmuyor mu ki seyahat edin sıhhat bulun. Hani Evliya Çelebi o meşhur seyahatnamesini yazarken rüyasında şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah diyor. Tanpınar'ı Tanpınar yapan işte o yazı hayatının derinliği. Çocuk yaşından bir itibar gezmekten de kaynaklanıyor. Tabii onun hocası aslında kendini Yahya Kemal Beyatlı olarak kabul eder. Tanpınar'ın hocası şiirimizin güçlü kalemi, edebiyatımızın, Türk İslam edebiyatının en önemli mihenk taşı Yahya Kemal Beyatlı'dır. Tanpınar'a göre mazi ile aramızdaki yani anı şu an Mevlana diyor ki kişi İbnül Vak'tir. Vaktin çocuğudur. Yani maziyle anın arasında bağlayan unsurların başında 3 şey gelir Tanpınar'a göre. Biri musikidir, biri mimaridir, biri de şiirdir. Tanpınar bunu çok önemser. Ve eserlerinde de biz musikiyi görüyoruz, mimariyi görüyoruz ve şiiri görüyoruz. Tanpınar batırılaşmayı, bakın bu çok önemli, saygıdeğer dinleyicilerimize gönülden sesleniyoruz. Tanpınar batırılaşmayı kalabalık bir cadde ortasında hafızasını kaybetmiş bir adamın durumuna benzetir. Batırılaşmak. Biz milli ve yerli olmalıyız. Biz olmalıyız. Biz Türkistan medeniyetinin mensuplarıyız. Ceddimizde Karahanlılar var, Gazneliler var, Selçuklular var, Osmanlılar var ve onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti var değil mi? Kendi değerlerimiz varken başka değerlere özümsemeyelim, başka değerlere heves etmeyelim.
heves edersek ne batılı oluruz ne doğulu oluruz. Aynı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın belirttiği gibi cadde ortasında hafızasını kaybetmiş, yani günümüzün ismiyle Alzheimer olmuş birisine benzer. Kendini bilmek. Ve şiirde Ahmet Hamdi Tanpınar iki şeyi çok önemser. Birisi mükemmeliyetçiliktir, mükemmel olacak. Biri de dilin güzelliğidir. Mesela ne diyor? Onun bir zaman şiiri var. Bursa'da zaman,
evet,
değil mi?
Evet.
Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyumu uyuşmuş gibi bir şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. O kadar hafif hissediyor ki rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş abasız possuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık, olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. İşte ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Burada hakikaten şiirlerine baktığımız zaman hem mükemmelliyetçiliğini görüyoruz hem de dilin güzelliğini görüyoruz. İki şey Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde çok önemli. Ve mesela Beş Şehir bir monografi kitabı değil. Sadece bir seyahatname olarak gözetlemeyelim. Beş Şehir'de nereyi anlatıyor? Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum ve Konya. Hakikaten Sezen Hanım bunlar Türkiye'nin beş önemli şehri.
Öyle.
Adeta kalbe kan pompalayan ana damarlar.
Öyle.
Bu beş şehri çektiğimiz zaman ne yapar? Türkiye'nin değil mi? Manevi atmosferi, ana damarları kesilir. Onun için Tanpınar ta o gün, yani 70 sene evvel bu beş şehri en güzel bir şekilde bize özellikleriyle ne yapıyor, anlatıyor. Onda ne var? Şahsi hatıraları ve yaşantısı var.
Tabii kendi de yaşamış.
Evet, yaşamış o şehirlerde. Babasının görevi nedeniyle, kendi görevi nedeniyle mesela Erzurum'a edebiyat öğretmeni olarak gitmiş. O Erzurum'daki dadaşların bütün özelliklerini sezmiş.
Evet.
Erzurum'daki Çifte Minare'nin, Ulu Cami'nin, Lala Paşa'nın, Cennet Pınarı'nın, değil mi? Sular adeta böyle şakır şakır kaynıyor. Ne diyor? Cennet Pınarı'nın suyu soğuktur. Yazıcı suyunun menendi yoktur. Akan çeşmelerin haddinden çoktur. Katresi can verir cana Erzurum. Bunu sezmiş. Erzurum'daki aşıklar kahvanesini anlatmış. Erzurum'daki o geleneksel kültürü anlatmış. Erzurum'da Ramazan'ı geçirmiş. Diyor ki Erzurum'da Ramazan'ı sırf insanlar tutmaz. Adeta şehir de Ramazan'ı tutar diyor. Bunlarda Beş Şehir adlı eserinde ne yapıyoruz? Görüyoruz. O tarih şuurunu görüyoruz. Edebiyat şuurunu görüyoruz. Çünkü Tanpınar'a göre bir mısra bütün bir kainattır. Bir mısra bütün bir kainattır. Yeter ki onu ne yapalım?
Anlayabilelim.
Anlayabilelim, yakalayabilelim, değil mi? O mesela Bursa'yı ne de güzel anlatır. Der ki Bursa'da eski bir cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanında kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Hemen Uludağ'ın eteklerine giderken o çınarı görürüz.
Tabii.
Hemen o Bursa'da zaman şiirinde Bursa'da Ulu Cami'yi görürüz. Bursa'da Vav harfinin önünde, Ulu Cami'de Vav harfinin önünde Hızır Aleyhisselam'ın günde beş vakit namazdan birinde muhakkak Vav'ın önüne geldiğini görürüz. Bunu Tanpınar eserlerinde anlatıyor. Ve ne diyor? Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, muradiye sabrın acı meyvesi. Bursa nasıl fetholunmuş? Bursa sabırla fetholunmuş. Bursa muhasara altına girmemiş, sabretmişler. Osmanlı çok gayret etmiş. En sonunda Bizanslılar gelmiş, burayı siz yönetebilirsiniz diye Bursa'yı kendiliklerinden teslim etmişler. Bakmışlar ki savaşa girsek mağlup olacağız. Emir Sultan'ın mübarek diyarı. Üftade Hazretlerinin mübarek otağı. Somuncu babaların, Emir Sultanların, Hacı Bayramların geldiği geçtiği mübarek yurt. Ve diyor ki ömrümün timsali beyaz Nilüfer. O Nilüfer değil mi?
Ya.
Ne kadar güzel.
Hem de nasıl.
Uludağ'dan Nilüfer'e bakmak. Uludağ'dan Anadolu'yu seyretmek. Konya'ya gelir. 300 küsür evliyanın kabrinin olduğu Konya'da Aşık Şemi'nin şu dörtlüklerini duyarız. Nedir? Ademleri hor gezer amma veli irfan olur. Hafızları gayet çeri, alimleri ümman olur. Hülasa bir katre abın nuş eden arslan olur. Galiba toprağının iktizası bu Konya'nın. Konya'yı görürüz. Konya'daki Mevlana'nın aşkını bize anlatır. Konya'daki Sultan Alaaddin'in, değil mi? Alaaddin Keykubat'ın mührünü bize anlatır. Selçuklu'nun başkentini her yönüyle edebi bir lisanla süzer süzer bugüne getirir. İstanbul zaten Nedim'in ifadesiyle bu şehri İstanbul ki bir müslü behadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Büyük bir mümtaz bir ne vardır? Geçmiş zaman duygusu vardır. Geriye doğru iki perspektif açar Tanpınar bizde. Birisi nedir? Kendi mazisi. Öteki nedir? Öteki de milli mazidir. İstanbul'da biz bunu görüyoruz. Bir yabancı yazar, şu anda hafızama gelmiyor. O diyor ki filozoflar şairleri okursalardı acaba neler neler öğrenmezlerdi ki? Ben de diyorum ki herhalde haklıysa demek istiyor ki o filozoflar Tanpınar'ı okusalardı neler neler öğreneceklerdi. Yeter ki Tanpınar'ı okusunlar. Yeter ki Tanpınar'ın huzurunu okusunlar. Yeter ki Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsünü okusunlar. Yeter ki Tanpınar'ın beş şehrini okusunlar. Beş şehri okuyan Türkiye'nin bütün neyini görür?
Kültürünü
görür, edebiyatını görür, sanatını görür, değil mi? Biz burada görüyoruz. Bakın İstanbul nasıl Türk medeniyetinin bir tarihi ise Ahmet Hamdi Tanpınar da İstanbul'un mesut bir tarihidir. Bu çok önemli. İstanbul nasıl, altını çiziyorum, Türk medeniyetinin bir talihi yani şansıysa Ahmet Hamdi Tanpınar da İstanbul'un bir şahsıdır, değil mi?
Tabii, çünkü İstanbul'u belki de en iyi anlatan...
Anlatıyor. Kişi. Onda realite fikri asla kaybolmaz. İnsanı sadece hayat ve başkaları karşısında değil, en şahsi ve hissi meselelerinde bile cesaretsiz, müdafasız ve mukavemetsiz yapar. Tanpınar'ın eserlerinde bunu görüyoruz. Onun için gelin kıymetli dinleyicilerimiz, bu söyleşiden sonra muhakkak Tanpınar'ı tanıyalım.
Evet.
Tanpınar'ı tanımak onu okumakla olur. Tanpınar'ın hocası Yahya Kemal'i tanıyalım. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahını hiç değilse ezberleyelim. Hiç değilse Tanpınar'ın da Bursa'da Zaman adlı şiirini ezberleyelim.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onun gibi bir yazarın kaleme aldığı, sadece gezmekle kalmayıp aslında içinde hem yaşadığı hem de özünü anladığı şehirler, dediğiniz gibi Türkiye'nin beş şehri olmakla birlikte aynı zamanda aslında Türkiye'nin belki de bir bütününü özetleyen, şehirlerin özetleyen kültürünü bu kitabın içinden ve bu hayatın içinden çekip aldığını hissetmiş oluyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer gerçekten Türk kültürünü tanımak istiyorlarsa Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ve beş şehri muhakkak okumalılar.
Ve bütün eserlerimizi, Türk edebiyatında o mümtaz eserleri okumadan Türkiye tanınmaz, Türk insanı tanınmaz.
Evet, okulda galiba ödev olarak da sunuluyor. Muhakkak, hocam, tabii, öğrenci tabii. Kardeşlerimize, zaten liselerde, ortaokullarda.
Liselerde, üniversitelerde, ama bunu aileleriniz de ne yapmalı?
Çocukları okuma, yönlendirmeli muhakkak.
Günde bir saat okuma saati, evet, ayarlamalı.
Evet, pek çok kaynak arıyorlar veliler, anne babalar, evet, çocuklar için. Bundan güzel kaynak mı?
Kaynak yok.
Türkiye'yi tanıtan. Evet. Hocam çok teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Sesinize, solunuza,
hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyor.
Estağfurullah hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız Güne Bakan'da Atalardan Yadigar köşemizde bizlerle birlikteydi. Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ve onun harika eseri Beş Şehri konuştuk.
Hocamıza çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Müzik